Ayrım 26, Galat-ı Meşhur, Doğru Bildiğiniz Yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 237. Cemaat Bilgi Bankası. Emperyalizmin emrinde olanlar gerçekleri hep çarpıtır. Örneğin isimsiz, adressiz bir mail gönderirler. Önce başka notlar yazmalıyım ki konunun derinliğini fark ediniz. Tarih 23 Ağustos 2009, Radikal Gazetesi'nin haber başlığı şuydu: Yalnız Kurt Şahin Ermeni Avında. Ergenekon kapsamında tutuklanan eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in evinde yapılan aramada bordo ajandasından kimi notlar çıkmıştı? Biri şuydu: Ermeni yetimlere her yıl 200 altın tahsisat bağlanmasını sağlayan Adana valisi Cemal Paşa'nın kardeşine 12 yaşında bir kız çocuğu verirler. Ama o evlatlığa tecavüz eder. Kız hamile kalınca onu karısı yapar. Kızın adı Saadet'tir. Ve bu Saadet MHP lideri Devlet Bahçeli'nin büyük annesidir. Tarih 4 Nisan 2011. Silivri'deki 13. Ağır Ceza Mahkemesi 112. celsesinde sorgusu yapılan İbrahim Şahin'e bordo ajandadaki bilgiler hiç sorulmadı. Evinde çıkan kimi yazılar soruldu. Sanık İbrahim Şahin eğer bir kağıdın üzerinde Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Ekber, Bismillahi Teala yazıyorsa benim bu kitap yazma çalışmalarım için hazırladığım şeyler. Diğerlerini bilmiyorum, yani diğerlerini görmedim. Ama yani benim hazırladığım elimdeki şeylerde her sayfanın üzerinde Bismillahirrahmanirrahim vardır konuyla ilgili. Kur'an-ı Kerim'den o konuyla ilgili ayetler vardır. Diğerlerini kabul etmiyorum. Gösterilmediği için de bilmiyorum zaten. Bordo ajandasındaki bilgiler İbrahim Şahin'e mi aitti? Dava sürecinde bordo ajanda Şahin'e neden hiç gösterilmedi? Devlet Bahçeli'nin seceresine yönelik bilgilerin kaynağı kimdi? Biraz geriye gidelim. Tarih 6 Temmuz 1997. Devlet Bahçeli MHP 5. Olağanüstü Kongresi'nde genel başkan oldu. Bahçeli'nin soy ağacına ilişkin bilgiler el altından dolaştırılmaya başlandı. Birini özetleyerek aktarmak istiyorum. Şimdi yazacaklarıma eminim inanmayacaksınız. Çünkü ben de ilk duyduğumda inanamamıştım. Adana Nüfus Müdürlüğü'nden emekli olan bir uzak akrabam ziyarette Devlet Bahçeli ve ailesi hakkında inanılmaz şeyler söylemişti. O zaman son derece hızlı bir ülkücü olan ben bütün bunları peşinen reddetmiş ve o nüfus memuruna sert çıkıp ülkücü harekete düşman olduğunu, bu tür uydurma şeyleri ulu orta söylememesi gerektiğini ifade etmiştim. Ancak bir süre sonra tekrar karşılaştığımızda kanıtlarının artık elinde olduğuna, evine gidersem kanıtlayacağını söylemişti. Merakımı yenemedim, adamla evlerine gittim. Bir tomar silik fotokopi kağıdı çıkardı, başladı anlatmaya. Devlet Bahçeli, Salih ve Samiye oğlu. 1948 Osmaniye Hasan Beyli nüfusuna kayıtlı. Anne Samiye Bahçeli, Ökkeş ve Melek kızı. 1341 Osmaniye Hasan Beyli nüfuslu. Samiye Hanım'ın kızlık soyadı Kırık Kanat. Melek Kırık Kanat, Hacı Hüseyin ve Melek kızı, 1318 Osmaniye merkez nüfuslu. Ökkeş Kırık Kanat, Halil ve Emiş'ten olma Osmaniye merkez nüfuslu. Devlet Bahçeli'nin babasının soy kütüğü. Salih Bahçeli, Turan ve Ayşe'den olma 1320 Osmaniye Hasan Beyli. Turan soylu, Ahmet ve Raziye'den olma 1278 Osmaniye merkeze kayıtlı. Yani Bahçeli ailesi soylu soy ismini değiştirmişti. Güya nüfus memuru jandarma onbaşısıyken tezkere bırakan Salih Bahçeli'nin ilk evliliğini Osmaniyeli Hacı Osman Çalıkoğlu'nun kızı Gülsüm'le yaptığını anlatmıyordu. Bu evliliğinden Turan ve Nurten adlı iki çocuğu vardı. Herhalde aradığı o nüfus kütüğünde yoktu. Emekli nüfus memuru sürekli anlatıyordu ve genç ülkücü şaşırarak dinliyor, arada yorum yapıyordu. Ülker Bahçeli, Turan ve Muhterem'den olma 1958 Osmaniye Hasan Beyli nüfusuna kayıtlı. Ülker Hanım evlenince soy ismi Çerçi oluyor ve karışıklık başlıyor. Lyudmila Çerçi, Mikola Tetyana'dan olma 1977 Osmaniye merkeze kayıtlı. İşte buna inanmam mümkün değildi. Ancak ihtiyarın elinde tuttuğu kütüp fotokopisinde her şey kayıtlıydı. Devlet Bahçeli'nin yeğenleri Ermeni olamazdı. Buna inanmam çok zordu. Nüfus memurunun yüzüne ters ters baktım ama onun susacağı yoktu. İstersen anne tarafını takip edelim dedi. Nezihat Soylu, Süleyman ve Fatma'dan olma, 1941 Osmaniye merkez nüfusuna kayıtlı. Nezihat Hanım evlenince soy ismi ne oluyor dersin? Bozduğan. Koron, Katerin, Bozduğan kimdir dersin? Robert ve Hilda'dan olma, 1969 doğumlu, Osmaniye merkez nüfusuna kayıtlı. Moda tabirle Devlet Bahçeli'nin kuzen çocukları. Nüfus memuru elindeki belgeleri okumayı sürdürüyordu. Genç ülkücü şoke olmaktan kurtulamıyordu. Devlet Bahçeli'nin annesinin kızlık soyadı Kırık Kanat'tı. İstersen Osmaniye merkezdeki akrabalarına bir bakalım dedi. Süheyla Kırık Kanat, İsmail ve Cemile'den olma, 1949 doğumlu. Süheyla Hanım sonra Hatay'a aktarmış kaydını. Reyhanlı nüfus memurluğunu araştırırsan Süheyla Hanım'ın gerçek soy isminin Hızal olduğunu göreceksin. Bu ailenin çocuklarına koydukları isimlere bakalım. Guse Selis Hızal, Mehmet Fırat ve Seyhan Sönmez görünüyor ebeveyn. Enver Jan Hızal, Nadiye ve Fırat'ın 2 yaşındaki oğulları, yine Hatay Reyhanlı nüfusuna kayıt ettirmişler. Beynim kilitlenmişti artık. Kağıtları bir tarafa bırakıp bana çay getirdi, sonra oturup devam etti. Bu Hızal ailesinde Sabiha Hanım önemli bir isim. 1941 doğumlu, İslam ve Havva'dan olma. Ne güzel isimler değil mi? Tam Müslüman gibi. Bakalım Sabiha Hanım'ın soy ismi neye dönüşüyor? Sabiha Apiş. Şimdi bu Apişlerin peşine düşelim. Meryem Apiş, Ahmet Bekir Faize, 1949 Hatay Reyhanlı. Meryem Hanım'ın da soy ismi değişiyor. Şapso oluyor. Bak şimdi bu Şapso ailesi nasıl dönüp dolaşıp Bahçeli'nin anne tarafının bir kolu olan Bozduğan'la birleşecek. Dümdüz okuyorum, dikkatle dinle. Nüfus memuru sayfalarca okuyor. Bahçeli'nin seceresi uzayıp gidiyor. Sıkıldım artık. Peki bilgiler doğru muydu? Bilmem. Bildiğim bu yazı karakteri bana yabancı değildi. Genç ülkücü metindeki soy isimleri aynı polis memurları gibi büyük harfle yazmıştı. Sanırım bu metnin yazılış biçimi Ergenekon balyoz davalarını yakından bilenlerin gözünden kaçmamıştır. Böyle sayfalarca yazılar vardı. Sanırım siz de sıkıldınız. Son bir örnekle nokta koyayım. Araştırmacı nüfus memuru sırf ülkücü genci ikna için ailenin evlenen kızlarının gittiği Balıkesir, Manyas veya Mardin Ömerli gibi nüfus kütüklerinde bile inceleme yapmıştı. Yetmemiş, nüfusu yüz binleri aşan Bahçeli'nin ailesi Fettah oğlunun aile soy ağacını çıkarmıştı. Şöyle diyordu: bu Fettahoğlu ailesinde Aksay ve Çanga soyadları önemli. Bak şimdi bu zincir bizi nereye çıkaracak? Ayşe Nezihe Çanga, Mustafa ve Fatma'dan olma, 1936 Adana Kozan nüfusuna kayıtlı. Nezihe Hanım'ın esas soy ismi Çamur'dan oğlu. Hatta sonra oğlu kısmını çıkartıyorlar, sadece Çamur'dan kalıyor. Al bakalım sana birkaç tane aynı kütüğe kayıtlı Çamur'dan soy isimli kişi. Derya Erike Çamur'dan oğlu, Mustafa Ökkeş ve Ayşe Aysel'den olma, 1957 doğumlu, Adana Kozan nüfuslu. Anita Deniz Çamur'dan oğlu, Gür Kaynak ve Erika'dan olma, 1959, yine Adana Kozan. Agnes Marie Madeleine Çamur'dan, François Jean-Pierre ve Marie-Louis Charlotte Andrea'dan olma, Adana Kozan nüfusuna kayıtlı. Selçuk Emre Çamur'dan, Mehmet Cihan ve Agnes Marie Madeleine'den olma, 1985 doğumlu Adana Kozan nüfusuna kayıt ettirilmiş. Rıfat Orhan Çamur'dan, Mehmet Cihan, Agnes Marie Madeleine'in çocuğu, Adana Kozan doğumlu, 1980. Yine beynim uyuşmuştu. Türkçülük ülkücülüğün sembol isminin aile kökenindeki isimler içimi cız ettirmişti. Artık kafam karman çorman olmuştu. Allah'tan bunu kimse bilmiyor diye sevindim ilk başta. Ama bu dürüstçe bir davranış değildi. Hem ailesindeki Ermeniler, Hristiyanları bilmeyen biz ülkücü gençlik, bu adamın ardından nasıl hala gidebilirdik ki? Sanırım asıl meseleye geldik. Bu kadar ayrıntılı araştırmayı kimler yaptı? Bahçeli'nin seceresi kimleri yakından ilgilendiriyordu? Sanırım yanıta geliyoruz. Bu polis kaynaklı soy ağacı bilgilerinden önce cemaatin yayın organında şu haber çıktı. Tarih 25 Mart 2000. Cemaatin yayın organı Aksiyon Dergisi Bahçeli'nin soy ağacını kaleme aldı. Bahçeli bir zamanlar merhum Türkeş'in ısrarıyla üyesi olduğu MHP'nin genel başkanı seçildi. MHP'nin başkanı olduktan sonra seçimle başbakan yardımcılığına kadar yükseldi. Bahçeli'nin başbakan yardımcısı olmasıyla Türkiye çok farklı bir aileyle tanışmaya başladı. Herkesin ilgisini çeken ancak hakkında pek bir şey bilmediği bu aile Fettah oğullarıydı. Fettah oğulları ailesi 42 yerleşim yerinde mevcudiyetlerini sürdürüyorlar. Bu illerin çoğunda kendilerine ait evleri bulunuyor. Amaç bulundukları her ilde bir Fettahlı evi açmak, sayıları 1 milyonu buluyor. Yaklaşık 14 yüzyıl suskun kalan Fettah oğulları 1980'den itibaren yavaş yavaş toparlanmaya başladılar. Bahçeli'nin etkili bir biçimde siyaset sahnesine girmesiyle Fettler Türkiye'nin dört bir yanındaki mensuplarına birleşelim çağrısında bulundu. Anadolu'ya yayılan Fettah oğullarına Osmanlı'nın hakimiyetiyle birlikte Gülek Boğazı'ndan Halep'e doğru uzanan kervan yolunun güvenliğinin sağlanması görevi verilir. Bu tarihte Fettah oğulları beylerinin resmi sıfatı Gavur Dağı Ayanlığı'dır. 1854 yılında Gavur Dağları eteğinde Adana Valilik kervanı saldırıya uğrar. Saldırıda 40'a yakın asker ölür. Saldırıyı yapanlar Gavur Dağları eşkıyaları olmasına rağmen kabak Fettah oğullarının başına patlar. Fettahlı Ağaca Bey'in oğulları Ahmet ve Mehmet Beylerin idamı bahçede babalarının yapmış olduğu caminin önündeki çınar ağacında infaz edilir. İdam edilen Fettahlı Mehmet'in eşi bir erkek çocuk dünyaya getirir. Çocuğa dedesinin ismi olan Ağaca Bey adı verilir. Ağaca Bey dünyaya gelen çocuğuna Turan adını verir. Turan da bir çocuğuna Salih ismini verir ve Salih de doğan çocuğuna Devlet adını verir. İdam olayından sonra coğrafi yapısından dolayı Torosların Ergenekonu olarak kabul edilen Bahçe nahiyesinden Fettah oğulları parçalanarak ayrılıyorlar. Devlet Bahçeli'nin bahçeden her geçişinde arabasını durdurup sessizce Fatiha okuduktan sonra yoluna devam ettiği aile mensuplarınca dile getirilir. Aksiyondaki haberin özeti bu. Görülüyor ki cemaat medyası Bahçeli'nin seceresiyle yakından ilgili. Ortada daha Ergenekon adı bile yokken Bahçeli'nin ailesinin Torosların Ergenekonu olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Cemaat Bahçeli'nin soyuyla neden ilgiliydi? Biliyoruz ki Ergenekon kumpası sürecinde bir gerçek ortaya çıktı. Cemaat maskesidusenler.com gibi tam 35 site kurup insanlara ait doğru yanlış bu tür soy kütük bilgilerini sızdırdı. Örneğin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın dedesinin Yahudi olduğu bilgisi gibi. Keza Doğu Perinçek'ten Veli Küçük'e kadar Ergenekon sanıklarının aslında Ermeni oldukları cemaat kalemşorları tarafından yazıldı. Dipnot, Chronicle dergisi Haziran 2009, 12 Haziran 2009 Zaman gazetesi, Mehmet Baransu ve Tuncay Opçin imzalı Pirus Devşirme Orduların Son Savaşı kitabı ve diğerleri. Bugün mahkeme kararıyla kumpas olduğu ortaya çıkan kafes eylem planında ne yazıyordu? Çeşitli kentlerde bulunan azınlıklara ilişkin isim, adres ve telefon kayıtları, farklı şehirlerdeki kiliseler ile sorumluların kimlik bilgileri, telefon numaraları, Kınalı, Heybeli, Burgaz, Büyükada'daki toplam 212 Agos gazetesi abonesinin kimlik, adres ve telefon bilgileri, 3073 yabancı uyruklu öğrenci hakkında kimlik bilgileri, burs durumu, iş durumu ile ilgili bilgiler vesaire. Biliyoruz ki kafes cemaat kumpasıydı ama mesele kapanmıyor. Bu ayrıntılı bilgileri neden toplamışlardı? Açığa çıktı ki zamanı gelince kumpas maksadıyla kullanmak için. Peki Devlet Bahçeli hakkında cemaatin bilgi bankasında doğru yanlış daha ne bilgiler var? Ben olsam emniyette azınlıklar masasına bakan ve halen Silivri cezaevinde yatan cemaatçi polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'e cemaatin bilgi bankasını sorardım. Evet, MHP'ye seks kasetlerinden önce soy ağacı tezgahı yapıldı. Bu hakikat ardından şu soru kaçınılmaz olarak akla geliyor. Cemaat Bahçeli'yi bu tür bilgilerle tehdit edip ele mi geçirdi? Bunu şundan soruyorum. Çoğu kişi Bahçeli'nin Erdoğan'ın can simidi olduğunu söylüyor. Bu değerlendirme eksiktir. Şundan. Tanık Bahçeli. Tuğrul Türkeş'in önce seçim kabinesinde yer alıp ardından AKP'li olmasını hiç önemsemiyorum. Tuğrul Türkeş'in soyadı dışında politikada önemi de yoktur. Yaşanan kısır siyasetin cilveleridir. Meral Akşener'in önce meclis ve sonra milletvekili adayı yapılmamasını önemsemiyorum. Fakat Sinan Oğan'ın MHP'den atılmasını önemsiyorum. Azeri kökenlidir Oğan. Doktorasını Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde yaptı. Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nde dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Azerbaycan tarafından devlet nişanı ile tahdif edildi. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Rusya-Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TürkSam'ı kurdu. Eko Avrasya Derneği Türk Dünyası'na Hizmet Ödülleri'nin sahibi. Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreterliğini yaptı. Devlet Bahçeli o anı önce 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı yapmadı, sonra da MHP'den attırdı. Niye? Avrasyacı olup AB ve ABD'nin bölge politikalarına karşı çıktığı için mi? Gözden kaçmasın. Sinan Oğan'ın MHP'den kovulduğu gün HDP Eruh Belediye Eş Başkanı Hüseyin Kılıç öz yönetim özerklik ilan edince gözaltına alındı. Tutuklandı. PKK talebi doğrultusunda özerklik ilan eden HDP'nin Hakkari, Diyarbakır, Sur, Silvan, Lice ve Van Edremit Belediye Eş Başkanları da aynı nedenle tutuklandı. Ardından HDP eş başkanı Demirtaş özerklik talebini dile getirdi. Ortalık birbirine girdi. Tahmin ettiğiniz gibi en büyük tepkiyi MHP gösterdi. Peki, Demirtaş özerklikle ilgili sözünü yeni mi etti? Kürtler artık kendi coğrafyasında siyasi irade olacaktır demedi mi? Demirtaş gelecek yüzyılda Kürdistan statüsü olacak, belki federal devletleri, belki bağımsız devletleri olacak sözünü yeni mi etti? Hayır. Partilerinin programlarında bile yazıyor. Partimiz yerinden ve yerelden yönetime dayalı bir demokratik özerklik işleyişinin gerçekleştirilmesi için mücadele eder. Partimiz merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetini demokrasinin kazanılmasının önünde önemli bir engel olarak görür. Evet, Demirtaş'ın sözleri yeni değil. Asıl mesele ne biliyor musunuz? Özerklik talebiyle ilgili açılan davalarda HDP kimi tanık gösterecek? Devlet Bahçeli'yi. Belki de bizi Devlet Bahçeli kandırdı diyecekler. Şaşırdınız mı? Şaşırmayınız. Tarih 10 Aralık 1999. 57. hükümetin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli, Kopenhag kriterlerini eksiksiz yerine getirme şartını kabul ederek Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi aday gösteren üyelik protokolüne imzayı bastı. Bir gün sonraki Hürriyet'in haberi şöyleydi. Her fırsatta Türkiye karşıtı gösteri yapan PKK sempatizanı Kürtler, dün AB zirvesinin yapıldığı Helsinki'de Türkiye'nin topluluğa alınması için eylem yaptılar. Finlandiya ve İsveç'te yaşayan yaklaşık 1000 Kürt, Türkiye'ye adaylık statüsü verilmesini istediler. Gösteriyi organize edenler Türkiye'nin AB'ye dahil olması halinde Kürt sorununun çözüleceğine inanıyoruz dediler. Kent merkezinde toplanıp bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini ve PKK bayraklarını açan göstericiler AB zirvesinin yapıldığı Helsinki konferans merkezine kadar yürüdüler. Bugün HDP ile yan yana gelmek istemediğini sürekli tekrarlayan ve iktidarı AKP'ye kaptıran Devlet Bahçeli'nin yolu kimlerle kesişiyor? Devlet Bahçeli'nin kabine koltuk arkadaşı Mesut Yılmaz 16 Aralık'ta AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer diyecekti. Öyle ya, AB'nin olmazsa olmaz dört vazgeçilmezinden biri azınlıklardı. AB sadece ana dilde eğitim değil, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi altında özerkliği dayatıyordu. Evet, AB dayattı. Devlet Bahçeli'nin içinde yer aldığı 57. hükümet katılım ortaklığı belgesi. ve ulusal programa imza attı. Devlet Bahçeli sözde uyum yasasının bazı maddelerine karşı çıktı. Ama TBMM'nin 7 ayrı komisyonuna gönderilen yasa teklifleri, MHP'lilerin komisyon ve ardından meclis genel kurul çalışmalarını kolaylaştıran tutumları nedeniyle 5 gün içinde geçti. Evet, sonra yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Fakat ne aksilik, 20 gün geciktikleri için mahkeme başvuruyu reddetti. Hangisini yazayım? Türkiye'nin 1966 yılından beri imzalamadığı, ayrı devlet kurma hakkı dahil azınlık haklarını tanıyan iki sözleşmelere hükümet adına imza koyması için Birleşmiş Milletler Daimi Delegesi Volkan Vural'a kim talimat verdi? 2000 yılında Ankara'ya dönen Vural'ın Başbakanlık AB Genel Sekreterliğini kurup 2003 yılına kadar AB Genel Sekreteri olarak görev yapması tesadüf mü? Kim kimi kandırıyor? Bahçeli'nin AKP'nin 4 Haziran 2003'te yasalaştırdığı iki sözleşmelere niye hiç sesi çıkmadı? 26. ayrımın sonu, sayfa 246.